Ayrım 8.
Koridorlardan koridorlara geçerek ve her koridorda daima onun odasına rastlayarak onun bomboş odasına bakıyormuşum. Şimdi hangi adreste, nerede, tek başına? Orada tek başına flüt çalıyor mu? Flüt çalmayı Zürih'te öğrenmiş yüksek öğrenimi sırasında. Çalınmayan ve çalınması teklif edilmeyen bir piyanoyla. Acaba öyle miydi? Yoksa her şey annemin isteksizliğinden, bıkkınlığından, boş vermişliğinden mi kaynaklanıyordu? Bu flüt, bu söze dökemediğim karşıtlık, küçükken daha fazla üzerdi beni. Orta yaşlı kadınların da piyano çaldıklarını gördükten sonra annemin piyano çalmayışına şaşırdım. Annem piyano çalmıyor, babam flüt çalıyor. Hele uçsuz bucaksız bitmeyen o pazar günleri. Nota sehpası kurulur. Çocuk seyrediyordu. Flüt kutusu açılır. Çocuk flüt çalınırken sessiz kalınacağını biliyordu. Flüt bir an önce bitsin, insan sesleri başlasın isterdi. Pazar günleri bir an önce geçsin. Flütün sesi donuk, madeni, kupkuru. Gerçi bazen insan sesleri de. Kendisi için çalıyordu ve annemin neden piyano çalmadığını sormuyor, düşünmüyordu. Bana öyle gelirdi. Sonraları acı hafifledi. Üzerinde durmaz oldum. Evleri deşmeliyim, her evin hikayesini. Beni ben yapanları anlatmak isterdim. Piyano beni ben yapanlardı, flüt değil. Uzun süre öyle sandım, flüt değil sandım. Sonra madeni, donuk ses de acı verdi. Babamın iç dünyasını bilmiyordum. Çocuk babasını hiçbir zaman tanımadı, çözemedi. Kimin için flüt çalıyordu? Solgun, yitik sezişler kalmış geriye. Flüt beni ben yapanlardan olabilirdi. Çocuk piyanonun kapağını sessizce kapatırdı. Müzik gibi resimle tanışmam da tuhaf oldu. Resim görmemiştim ama bir kadın resmi anlattı. Misafirliğe gelmişti. Piyano çalmıyordu. Geçkin yaşına rağmen güzelliği bozulmamış bir kadın. Kül rengi saçları topuzdu. Sigara içmişti. Boyuna birini yakıp birini söndürüyordu. O sabahları bir daha göremeyeceğim diyordu. Ne kadar kırgındı, elleri, dudakları titriyordu. Boğaz içinde yaşamış. Boğaz içi dediğini dün gibi hatırlıyorum. Bir rüya ülkesinden konuşur gibi söylüyordu. Fakat artık oradan ayrılmış. Yalı sonunda satılmış. Gözlerinden yaşlar akıyordu. O sabahları bir daha göremeyeceğim. Öyleyken sabahlar başlıyor. Tan yeri daha yeni ağrıyordu. Süt mavisi sisler açıyordu çiçekler açar gibi. Hafif bir rüzgar esermiş. En sıcak, en boğucu yaz gününde bile. Yaprak bile kıpırdamıyor denir ya, hırçın boğaz içinde denmez. Derken sisler dağılıyordu dalga dalga. Esintiyle birlikte deniz ürpertiler içinde kalıyordu. Üst üste, üst üste o sabahlar diyordu. Açıklarda denizin ortasından art arda yelkovan kuşları geçiyormuş. Suya değdi değecek. Kıyıda uysal dalgacıklar rıhtıma çarpıyor, şıpırdıyor. Mevsim sonbahara yaklaşınca körpe dalgalar büyüyor, rıhtıma daha sert, daha hırçın çırpıyor. Hanımefendi gözlerini kapatıyor. Anadolu yakasını hala mor bir tül örtüyor. Güneş biraz daha yükselince denize pembe eflatun altın yaldızlı ışıklar dökülüyormuş. Işıklar denizi sarıyormuş. Hanımefendi ezginliğine meydan okuyarak adeta mağrur bir edayla o sabahlara gün günden hasretim olacak diyordu. Artık ağlamıyordu. Annem ilk kez konuştu. Bu paraya ihtiyacınız vardı. Misafir hanımı avutmak istiyordu herhalde. Derken sesler. Sesleri erimişti. Annemin, misafir hanımın. Çocuk denizi, yalıyı, çırpınan suları, çiçek gibi açan süt mavisi sisleri görür gibiydi. Bir resimde, kesenkes resimde peyzajda. Bambaşka coşku. Az önce anlatılanları seyrediyordu. Gökyüzünün kuşandığı mor tülü, siyah. siyah lekeleri andırır yelkovan kuşlarını. Oysa hiç yelkovan kuşu görmemişti. Yalının yeşil pancurlarını, hatta misafir hanımın gençliğini. Bu yeşil, baharda yeni filiz vermiş. Ölmüş olmalı o kadın. Yalıdan iz kaldı mı? Çocuk resme bakıyordu. Resim yapılmaz, anlatılır sanmıştım. Anlatılacak resmi Fenerbahçe'ye gittiğimiz günlerde görüyordum. Bazen plaj, bazen deniz feneri. Çitlerle çevrili bir yoldan gidiyorduk. Yol birbirine komşu bahçelerin ortasından geçerdi. Sonra plajla birlikte kayalıklar. Kayalıkların kaya rengini keşfediyordum. Renkler, renkleri keşfediyordum. Kumun rengini. Kumun birçok rengi olduğunu, plajda kumda yürüyordum. İnsanlardan kaçmayı da öyle öğrendim. Yanıma gelince, bir şey sorunca insanlar, kum renklerini söylemekten hemen vazgeçiyordu, hemen susuyordu. Deniz kıyısında dakikalarca duruyordum. Denizin de renklerini keşfetmeliydim, hele akşam vakti. Sarımtırak yeşil yosunlar küçük deniz taşlarıyla oynaşır, akşam da onlara pembe esmerlikler serperdi. Birden gümüş ışıltılarıyla küçük balık sürüleri bir peri ailesi gibi geçip gidiyordu. Gümüş rengini keşfediyordum. Şeytan minarelerini topluyor, uzun uzadıya bakıyordum. Deniz sümüklü böceklerine, deniz kestanelerine. Sedeflenişleri büyülüyordu. Sedefin yaldızında, ışıltısında hayatın tek düzeliğine karşı koyan bir şey hissediyordum. Ama ne? İşte resimler anlatıyordum kendime. Evler. Baba evleri resimsizdi. Yalnızca ağaç hende, yıkık malikanede. Tante Hilde'nin soylu bir aileden geliyor olması artık hiçbir anlam taşımıyor. O zaman da taşımıyordu. Malikane, İkinci Dünya Savaşı'nda bombalanmış. Tante Hilde ev sahibesi. Hayat onu bırakıp gitmiş. Bir cephesi hala yıkık duran malikanede odalar birer ikişer kiraya verilirmiş. Odada kiracıydık. Üste kasap Hans, karısı ve 3 çocuğu, 2 oğlan bir kız. Genç bir dişçi. Fräulein von Osterloh. Sonra başkaları, üstteki, 3. kattakiler. Belleğim silmiş. Gezip dolaştığımız bomboş handise viranelik 4. kat. Daracık merdivenle çıkılan, yarısı uçmuş, yok olmuş tavan arası. Tante Hilde kiraların gelirleriyle yaşıyordu. Patlak gözlü, dişlek bir kadın. Saçlarını kıpkısa kestirir. Beyaz dantele yakalı, beyaz kol ağızlı, siyah giysiler giyer. Sanki hep aynı giysi. Boynunda haç. Bütün yakınları savaşta ölmüş. Tek mutluluğu domuz pirzolası yemek. Orada iç içe 2 odada yaşıyorduk. Arka bahçeye bakan geniş varandayı saymazsam. Öndeki oda gündüzleri oturma odası, geceleri babamın çalışma ve yatak odası. Verandaya bitişik oda, gece ve gündüz annemin, ablamın ve benim yatak odamız. Sadece ön odada 1-2 gravür. Geri dönüyorum, zamanda yok olmuş saatlere, dakikalara, gravürlerin karşısındayım. Gravürler kalın, etli kağıtlar, kahverengi figürler, şekiller, eski Almanya. Gravürleri görmek için geri dönüyorum. Gravür bir çeşit resimmiş. Babam diyor ki, kazıma resimdir. Ağaç veya maden levha üzerine kazınır. Ağaçenin tarih içindeki görünümleri, ruhsuz gravürler, madeni levhaya mı, ağaca mı kazınmış ve tarihe karışmış şehir. Geri dönüyorum. Hayatımı yeniden kurmak, yaşamak, değiştirmek için. Bazı günler Tante Hilde çocuğun babasına gravürdeki şehri anlatırdı. Güdük, eğrilmiş parmakları gotik harflerde geziniyor, çocuk gözetliyor. Çocuk renksiz gravürlerden hoşlanmıyor. Çocuğun babası Tante Hilde'nin anlattıklarını tercüme ediyor. Çocuk, annesi, ablası üçü ayakta duruyorlar. Handise hazır oldu, dinliyorlar. Birdenbire veba salgını çıkageliyor. Şehir ve Almanya mahvoluyor. Daha 30 yıl savaşlarının yıkımları silinmemişken bir de bu veba. İnsanlar can çekişiyordu. Ölüler sokaklara atılıyor. Dört bir yanda karanlık gözle sıçanlar, evler barklar göçüyor. Dudakları kıpır kıpır. Tante Hilde vebadan adeta huzur duyuyordu. Almanya hepsinin üstesinden gelecekti. Zamanlar sıçrıyordu. Tante Hilde'nin dişleri şimdi daha dişlek. Ses perde perde yükseliyor. Kahramanlık ve yücelik özlemleriyle yanıp tutuşan sözler, anlatımlar her defasında siz şimdiki halimize bakmayınla sona eriyor. Çocuğun babası da şimdiki halimize bakmayın diyor. Yakında Almanya'nın yeniden güçleneceğini söylemek istiyor. Harbin açtığı yaralar kapanacak diyerek tercüme ediyor. Ola ki Tante Hilde'nin sözlerini yorumluyor. Hayır. Hitler'in bizi büyük bir ulus olarak görmesi talihsizliğimiz değildi. Biz büyük bir ulustuk. Ailemin fertleri bu uğurda öldü. Hitler'i vebayı öğrendiğinde çocuk 6 yaşındaydı. Eskilerden kalma büyük atlasta ağaç heni arıyorum. 48E5. Sayılar ve harf. Sayfayı açtığımda ağaç henin küçücük bir nokta olarak görüyorum. Nokta, ağaç henide yaşadıklarımıza hiçbir şey söylemiyor. Yukarıda Kuzey Denizi'nin Frizon Adaları. Benim için bütün adalar gibi heyecan verici. Hiç bilmediğim Frizon Adalarına serüvenler düzüyorum. Bu serüvenlerin kuma yazılıyor. İlk dalga silecek. Cahit Sıtkı'nın Robinson'undaki gibi ada sular altında kalınca Kuzey Denizi'nden ağaç hen noktasına geri dönüyorum. Nokta suskun, dilsiz, çağrısız. En azından ormanları hatırlatabilirdi. Gravürlerdeki ormanlar şehri kuşatıyordu, ağaçeni. Ormanlara yürüyüşe gidiyorduk, ailecek. Birkaç fotoğraf bana ormanları hatırlatmak için. Siyah, beyaz, kenarları tırtıklı, küçük boy. Ormanlar, İsa heykelciğini onlardan birinde gördüm. Ormanda heykel şaşırtıcıydı. İsa, Hristiyanların peygamberi. Herkes biliyor İsa'nın kim olduğunu. Hangi ormana gidersek bir İsa heykelciyi göreceğimi umuyordum. Oysa hepi topu bir ormanda, seyrek gittiğimiz ormanda. Çocuk büyüdü, yaşlandı. Yine de çarmıha gerildi. Haçını kendi taşıyamamış, o kadar zayıfmış ki, çivi yaralarından sızmış kan kırmızıya boyalı İsa heykeli beliriyor. Heykelin çocukta kalan hayali. Kimse bilmiyor İsa'nın kim olduğunu. Ormanın hayali, annemin babamın hayali, birkaç merhametsiz fotoğraf sende kalan. İsa heykelciliği. Ağaç hen yazılı noktadan fışkırıyor atlasın sayfasında. Çocuğu da görür gibiydim. Çocuğun hayali heyecanla, heyecanla bakıp duruyor. Çocuk heykele heyecanla bakıp duruyordu. Ormanda nemli havada, limonluklarınkini andırır toprak kokusu. Ağaç diplerinde mantarlar şemsiyelerini açmış, çocuk mantarlara ve heykelciye tutkun. Kendinden, boyundan posundan büyük külahlı mantar cüceleri mantar evlerde oturuyorlar. Fakat çocuk mantar cücelerini bir türlü göremiyordu. Sonra Alice'in tavşanını da göremeyecekti. Heykelle karşılaşması gibi bir gün onlarla da karşılaşacağını umuyor, umudunu yitirmiyor. Mantar cücelerini hiçbir zaman göremedi. Alice'in büyük cep saatli tavşanını da hiçbir zaman göremedi. Göremeyişi inancını değiştirmiyor. Bir türlü karşılaşamadılar, hepsi bu. İsa'nın çaputu mavi. Kan akmış, mavi çaput kanlı. Renan ondan söz açarken etrafındakileri ihtisas derecesinde aşk ilham ettiğini yazar. İsa ötekilere bakıyor. Uzakta bekleşen, teselli vermeye çalışan küçük bir kadınlar topluluğu ilişiyor gözüne. Kudüs'e kadar gelen, onu yalnız bırakmayan, terk etmeyen kadın dostları. Aralarında Mecderli Meryem. Bense daima terk edeni düşündüm. Allah'ım, Allah'ım beni niçin bıraktın? ne aşk ne teselli, terk eden, bırakan. Bütün bu ağıt ve matemin sanata yansımış örnekleriyle haşır neşir oldukça, çözümsüz bir bilmece gibi karma karışık duyguların, sezişlerin etkisi altında kalacaktım. Aşk, güzel duyunun verdiği bir hazla donanıyor, adeta cinsel sarılışlara sürükleniyor, sonra acıyla kıvranarak yüceliyor, ilahi bir anlam ediniyor. Fakat bu yücelişe ulaşabilmek için daima en aşağılık isteklerle yoruluyor. Gırtlağına kadar günaha battıktan sonra ancak o zaman. Sanatı bir süre böyle alımladım. Yaz günleri hep verandada oturuyorduk. Ağaç hendaki evde, daha oradayız. İleride yazmak için saklamıştım. O fotoğrafta verandayı görüyordum. Fotoğrafı yazmak istemiştim. Fotoğrafları sevmem. Hayalinizi çalar. Zamanı, insanı ve mekanı dondurur. Size yalan söyler. Durup görüntü size geçmiş zamanı, sönmüş bir anı geri getirmişçesine yalan söyler. O an geri gelmez asla. Fotoğraflar merhametsizdir. Fotoğrafsız yaşadığımı söyleyebilirim. Pek çok fotoğrafı yırtıp attım. Ama verandalı fotoğrafı saklıyorum. Günün birinde yazabilirsem, dediğim gibi bu fotoğrafı yazmak istiyorum. Bu fotoğraf keşke uz dilli bir anlatıcı gibi ağaç handaki günleri söylese. Veranda, Tante Hilde'nin aile malikanesine, yapının arka duvarına bitişikti. Bir yandan da dışarıya fırlak. Siyah beyaz fotoğraf yanıltmıyorsa yağlı boyası beyaz ya da açık renk. Verandayı manolya beyazı hatırlıyorum. Fakat belki de uçuk maviydi. Verandalar binaların cephelerine bitişik olarak yapılırmış. Cephelerden birine. Bazen buraya çiçekler, saksılar konur. Hatta süs ağaçlarıyla verandalar kış bahçesi haline getirilirmiş. Tarif etmeye kalkışınca şiiri ve masalı siliniyor. Fotoğrafı büyüteçle tarıyorum. Verandada camlar gerisinde ayaklı lamba. Hiç hatırlamadığım, öyleyken yağmurlu bir akşam üzeri, üçgen bir ışık süzülüyor ayaklı lambadan. Evet, yağmur yağıyordu. Bize göre sağda, sahiden de saksı bitkileri. Sonra fotoğraftaki veranda sağır duyarlılıkla susuveriyor. Lambanın ışığını, yağmuru ve bitkileri yeniden uyduramıyorum. Veranda günlerini kuramıyorum. Oysa hayalimdeki veranda, bir zamanlar yaşamış olduğum veranda, bu ikisi epey konuşkan. Yaz günleri orada geçti. Sonbahar yağmurları başlayınca lamba orayı aydınlattı. Karanlık öğleden sonralar, akşam üzerleri. Kapısını açar açmaz verandanın dikçe merdiveni, merdivenden bahçeye inilir. Merdivenden bahçeye ineceksin, düştüm düşerek. Bu bir çocukluk oyunu. Bahçede mevsim mevsim donanan meyve ağaçlarını göreceksin. Alacalarına buğu yürümüş mor erikler. Küçük, kara meyveli mürdüm eriği. Erikler sepet sepet toplanır, marmelatı yapılır. Sonra elma ağaçları, sarı ekşi elma. Elmalı turta yapılır. Dalları boş yere meyve bekleyen, kırmızı tatlı elma ağacı. Tante Hilde çocukların meyve koparmasına izin vermez. Bahçeye çıkınca ve bahçede yürüyünce veranda geride kalır. Bu da bir çocukluk oyunudur. Veranda geride kalsın. Veranda, sanatkar elinden çıkma fotoğraf aksini iddia ediyor, bir cam köşke andırır. Camlar kuşandığından herhalde. Anneyi hatırlayabiliyorum. Verandada yün örüyor. Sonbahar gelmiş. Kırmızı şeritli lacivert hırka. Çocuk bu hırkayı çok giydi. Başka bir gün, çay sofrası kurulmuş verandada. Konuklar, elmalı turta kesiliyor. Konuklar Alman oldukları için Almanca konuşuluyor. Çocuk ve anne anlamıyorlar. Abla Almancayı sökmeye başlamış. Çok tuhaf bir şey oluyor. Çocuk ana dilinden başka bütün dillere pek de somut bir sebep yokken düşman kesiliyor. Bundan böyle yabancı dillerden hep ürkecek. Gece, Çocuk yağmurun sesiyle uyanıyor. Verandaya çıkıyor. Camlara vuran yağmuru görmeye çalışıyor. Karanlık. İstanbul'da dönüşten sonra verandayı cam köşke dönüştürdükten sonra bir benzerine nerede rastlarım diye kaygılanıp duruyordum. Yeni bir veranda, her zaman görebileceğim bir veranda. Şifa'da, Moda'da, Cihangir'de, Firuza'da rastlamak istiyordum, sebebi yok. İçlenerek kimselere söylenmemiş veranda gurbeti sızı, sızıyla. Dönüyorsun şimdi, zamanı geriye alıyorsun. Bütün bunları boş yere bir anlam vermeye uğraşıyorsun. Kendini çözmeye çalışıyorsun öz varlığını. Bir küstahlık ama neden Dostoyevski olamadığını çözmeye çalışıyorsun. Wolf, Conrad, Çehov, Sait Faik, Necati Gil. Verandayı çözseydin olabilir miydi? Catalini'nin Love Valley'deki Ebben şarkısını o müziği andırırcasına zaman geçtikçe veranda hayaldeki varlığını koruyacak. Onu yeniden görmeliyim, onu ille görmeliyim. Görürsen Dostoyevski olacağına inanıyorsun. Gogol, İbsen, ötekiler. Ebben bir çığlıkla notalanır. Limonluklar göreceğim, kah şurada, kah burada. Karşıma çıkan her limonluk verandayı çağrıştıracak. Rilke, Ziya Osman Saba, Abdülhak Şinasi, elbette yıllar geçince onları okudukça. Yıldız Parkı'ndaki çepeçevre saç borular kuşanmış, camlar buğulu, içerisi nemli toprak kokuyor. Büyükada'daki yaz ortasına rastlar, yaz ortası mı? Belki güz başlangıcı. Kırık camlarından pembe ve kırmızı kamelyalar fışkırmıştı, yaşın 50'yi geçiyordu. Kamelyalar cam köşkü terk ettiği gibi yaşamak sevinci de seni terk etmişti. İhtiyar mavi çamları arkanda bırakınca Beykoz'daki yalının bahçesinde bütün terk edilmiş, demirleri paslı, camlarına örümcek ağ yapışıp kalmış limonluk. Gördüğün son limonluk, sonra vazgeçtin. Limonlukların da cazibesi kalmadı. Ağ çendeki ne oldu? Limonluk değil, veranda. Dura kalırım. Birden o duyuş, o sanat eseri. Limonluklar, cam köşkler, kalbimdeki sonsuz ev yılgısına el uzatır. Bahçede yürüyün, meyve ağaçlarını geçin. Elmalar ve mürdümerikleri toprağa tıpır tıpır dökülsün. Meyvelerin toprakta çürümesine aldırış etmeyin. Bahçe gereçlerinin saklandığı kulübeye gelince dönün. Veranda, belleğin merhametsiz aldatmacası.